Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu operatör doktor Hakan Apaydın. Hakan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Daha önce de misafir etmiştik sizi programımızda ama kaçıran dinleyenlerimiz olabilir. Hakan Apaydın kadın doğum uzmanı ama özel ilgi alanınız perinatolojiydi değil mi hocam?
Evet.
Şimdi Hakan Hocam, geçen sefer çok enteresan, çok güzel bilgiler vermiştiniz bize. Hiç unutmuyoruz onları hala. Şimdi bugün de bunun bir devamı olarak derlediğimiz birkaç konu başlığı var. Bunlardan bahsetmek istiyoruz sizinle. Öncelikli olarak bu gebelik boyunca yapılan bir takım tetkikler var. Bazılarını geçen programda anlatmıştık, girişimsel olanlarını vesaireyi. Şimdi bu programda da en meşhur, işte başına gelenler biliyor, NST, non-stress test yapılıyor. İşte başka iyilik hali, fetal iyilik halini değerlendiren testler var. Fetüs, anne karnındaki bebeğe verdiğimiz isim. Bunu ilgilendiren şeyler fetal hadiseler. Fetal iyilik durumu nasıl değerlendirilir? Bir bebeğe iyidir derken nelere bakarsınız?
Şimdi bunları değerlendirirken bir o bebeği taşıyan kişinin, yani annenin tespit edebileceği şeyler var. Bir de doktorun tespit edebileceği şeyler var. Annenin tespit edeceği şeyler, annenin göbeği büyüyor mu? Artık eski giysileri kendine dar geliyor mu? Belli bir haftadan sonra, ki bu haftalarda insanlar çok hata yapıyor tabii. 18. 17. haftada bebek hareketlerini hissetmek istiyor ve etraftan da böyle duyumlar oluyor ama aslında bebek hareketlerini sağlıklı bir şekilde hissedebilmek için 23-24. Haftayı bulması, bebeğin 600-700 grama gelmesi gerekiyor ki anne bebek hareketlerini rahat hissedebilsin. Önce anneden girersek, annenin yapması gereken şey viable, yani yaşayabilir bir çocuk olduktan sonra bebek hareketlerini günde bir kez duymak. Bunu şöyle yapabilir.
Bu bir kıpırdanma, tekme atma hareketi tarzı hocam? Her hareket aynı mı sayılıyor?
Evet, aslında ultrason olmazsa anne bebek hareketini bir tane hissedebilir. Değişik de hissedebilir ama büyük dönüşler yapabilir bebek. Koluyla bacağıyla ittirebilir onu. Ama onun hissetmesi gereken 24-25. Haftada bir karnında bir oynama. Karnında sert bir dokunuş hissedebilir, karnının içinden gelen. Ama bunu 24. haftadan, 25. haftadan önce hissetmeye çalışması gereksiz. Lüzumsuz endişeler sahibi olur.
O zaman vurgu şu hocam, 23. haftadan önce bebeğin hareketini hissetmedim diye bir şikayet çektiğimiz yoktur.
Yoktur. Bebek büyük ihtimalle zaten oynuyordur ama anne bunu hissetmiyordur.
Küçük olduğu için suyun içinde dönüp duruyor.
Kesinlikle öyle. Bunun şöyle gereksiz gerginlik, anksiyete yüklüyor anneye. Lüzumsuz yere hastaneye gidiyor, eşini topluyor, ailecek gidiyorlar. Bebek oynuyor mu, oynamıyor mu? 24. 25. haftadan sonra, yani doğduktan sonra artık yaşama şansı olan bir çocuksa eğer, onu günde bir kez hissetmek yeterli. Bu günde bir kez hissetmek nasıl olacak? Günlük çalışan bir insansa bu, geceliğin olacak. Akşam yemeğini yedikten sonra, yarım saat, 45 dakika, bir saat sonra, masayı topladıktan sonra, uzandığı zaman bebek hareketini hissettiyse, o bebek hareketi onun için yeterli.
O gün normal bebeğimiz.
Kesinlikle. Şimdi bu endişeleri, tabii son haftalarda bebek hareketleri de azalır ama daha kuvvetli olur doğuma yaklaştıkça. O zaman da yine günde bir kez hissetmesi yeterli. Sağda solda işte günde 10 kez oynaması lazım, 3 kez kuvvetli vurması lazım falan gibi şeyler konuşuluyor. Bunların çok büyük bir manası yok. Ama bebek hareketlerini son haftalarda annenin günde bir kez akşam yemeğinden sonra uzandığı zaman hissetmesi lazım. Hissetmezse son haftalarda, ya 36, 37, 38, 39. haftalarda bunu hissetmesi, hissetmezse doktora gitmesi lazım. Şimdi bebek hareketlerini anne hissediyorsa iyidir dedik ama bebek hareketlerini hissetmek dışında ultrasonla da bebeğin hareketlerini görmek gerekiyor. O bizim doktorların baktığı şeyler daha farklı. Oradaki hareketlerin biz değişik şeylerini görüyoruz. Yani şekillerini görüyoruz. Bebekte bir yapısal, yani postürel durumuyla ilgili bir eğilme doğrulma hareketi yapıyor mu? Solunum egzersizi yapıyor mu? Kolunu bacağını oynatıyor mu? Su içiyor mu? Göz hareketleri var mı gibi daha detay bakıyoruz. Demek ki ultrasonda bebek hareketlerini, bebek iyilik halini değerlendirmede önemli bir kriter.
Hakan Hocam, gözlerini oynatıyor mu dediniz? Ben mi yanlış anladım?
Doğru. Göz hareketleri var ya, REM, non-REM dediğimiz.
Bunu göz kıpma olarak mı anlıyorsunuz peki?
Yok. Biz ultrasonda hani her şeyin içini görüyoruz. Annenin içini, bebeğin içini, kafasının içini. Aynı şekilde gözünün içini de görebiliyoruz. Doğru. Göz hareketlerinde bizim işte hekimlerin non-REM, REM, işte uyku halindeki o göz hareketleri de bebeğin iyilik hali açısından önemli. Uyanık ve uyanıklık da aslında temel kriter olarak ya bebek hareketi ya da göz hareketlerinden anlaşılan bir şey.
Ha bebek şu an uyuyor ya da uyumuyor diyebiliyorsunuz yani.
Diyebiliyoruz. Yani aslında...
Hatta rüya görüyor bile dersiniz bu hesapla.
Rüya göre bilmiyorum. Zor bir soru. Ama bildiğimiz şey REM ve non-REM hareketleri gözde gözükebiliyor. Bebek hareketlerini ultrasonla görmek de bebeğin iyi olduğuna dair en çok önemli belirteçlerden bir tanesi. Özellikle son haftalarda. Ama daha önceki haftalarda da önemli. Ama son haftalardaki bebek hareketleri belki de bebeğin iyilik halinin en önemli belirteçlerinden bir tanesi. Normal hayatta olduğu gibi nasıl hareketli bir bebek sizin kucağınıza geldiği zaman onun iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Yani böyle gevşek duran, hareket etmeyen, kolunu bacağını salmış bir çocukta iyilik halinden şüpheleniyorsunuz doğmuş bir çocukta. Biz de aynı şekilde içeride gevşek duran, hareket etmeyen bir çocuktan şüpheleniyoruz. Ama hareket ediyorsa, kolunu bacağını kendine doğru çekiyorsa biz ona fleksiyon diyoruz. O bizim için iyi bir şey. Elini açıp kapatması bizim için iyi bir şey.
Nörolojik açıdan da iyi geliştiğini gösteriyor.
Kesinlikle. Şimdi bunları doktor bakıyor tabii. Bebek iyilik halini görüyor. Ama bebek iyilik hali bunlarla bitiyor mu? Bitmiyor. Bebek iyilik halini değerlendirmek için daha ileri yöntemler var. Özellikle anne karnında iyi büyüyemeyen, iyi kilo alamayan, annede diyabet yani şeker hastalığı ya da yüksek tansiyonda giden preeklemsi gibi durumlarda bebeğin iyilik halini sadece hareketleriyle değil, daha ileri yöntemlerle hem annenin hem de bebeğin kan dağılımlarını ölçerek de karar veriyoruz. Bunlara Doppler deniyor. Doppler
akım mı gösteriyor?
Doppler evet. Aslında bir parça tarihinden bahsedersek
buyurun.
Bir adamın soyadı. Ha,
bulan adamın adı.
Tabii. Christian Andreas Doppler. Bu Viyanalı bir fizikçi aslında. Salzburg'da.
Sene kaç bu arada?
Sene 1800'lerin sonları, 1850'ler.
150 yıla yanaşıyoruz yani.
Kesinlikle. 1850'ler falan bu fizikçi bir adam. Ve yaptığı şey de şu teorisi yayınladığı şey, gökyüzüne bakıyor, dünyaya yanaşan ve dünyadan uzaklaşan yıldızların rengine bakıyor.
Neyle bakıyor? Çıplak gözle mi?
Tabii çıplak gözle. Yani işte o dürbün benzeri şeylerle falan bakıyorlar ya. O zaman teleskop falan yok tabii. Doğru
ben de bakıyorum da şöyle bir şey görmüyorum.
Onlar görüyorlar fizikçi tabii.
Peki öyle olsun.
Bakıyor ve bunların arasında renk farkı olduğunu fark ediyor. Bu teoriyi yazıyor ve ondan sonra evleniyor. Evlendikten sonra karısına Amerika ekmek moda biliyorsun 1800'lerin sonlarında.
O zaman da mı Amerika modası?
Tabii çok moda. Diyor ki beraber diyor Amerika'ya gidelim. Avusturya bunlar için az diyor gelir. Ama Maria izin vermiyor. Ve Doppler, Christian Andreas Doppler tüberküloz olup vefat ediyor. Aradan yaklaşık bir 50-100 sene falan geçiyor. Buys Ballot diye birisi de bu Doppler'in teoremini sese uyguluyor. Bir grup insanı bir istasyona koyuyor. Tren gelirken çaldığı düdüğün sesiyle tren uzaklaşırken çaldığı düdüğün sesinin arasında bir tizlik ve peslik farkı olduğunu, frekans kaynağının kaynağa yanaştığı zaman daha farklı bir frekans oluştuğunu, kaynaktan uzaklaşırken daha farklı oluştuğunu buluyor. Aradan 1900'lerin ortalarına gelinirken Curie'ler piezoelektrik olayı bulup büyük bir kristali sıkıştırınca yüksek frekanslı ses elde ediyorlar. Ve dünya savaşları çıkıyor. Dünya savaşları...
Bir dakika bunlar sesi bulduğu için mi dünya savaşı çıktı?
Yok. Zaman eşerinde savaş onun için çıkmadı. Savaş oluyor. Savaşta denizaltılar var. Sonar ilk prensibini buradan alıyor. Ve ilk ultrason aslında sonar.
Denizaltıların yön bulma yöntemi.
Denizaltıları bulmak için, denizaltıların da önünü görmesi için gereken bir şey. 1960'lara gelindiği zaman Japonlar ve Amerikalılar beraber bunu günlük pratiğe kullanmaya başlıyorlar. İlk ultrason Doppler, bebek kalp atışlarını duymak için yapılan bir alet. 60'ların sonu. 1960'ların sonunda görüntü yok. Sadece bebek kalp sesini dinliyorsunuz. Bu piezoelektrik olayla yüksek frekanslı ses dalgası gidiyor, içeriden yansıyor. Siz de kalp atışını duyuyorsunuz. Ondan sonra 1970'lerde ilk ultrasonlar çıkıyor. Ama real time bir ultrason değil. Bu statik bir ultrason. Probu annenin karnına sürüyorsunuz. Görüntüde bir röntgen filmi gibi bir tek
düz
resim.
Bir kare alıyor,
tek
bitiyor.
Bir resim. Bu resimde neresi neresidir çözmeye çalışıyorsunuz. Prensip çok basit. Bir ses dalgası içeriye gidiyor. Değişik dokulardan, değişik mesafelerden farklı yansıyor.
Değişik dokudan ve değişik mesafeden.
Evet. O mesafe ve doku farkından, çıkan frekans farkından bir görüntü oluşturuyorsunuz. İşte Doppler bunu bizim kullandığımız Doppler dediğimiz şey damarın içinden geçen şekilli elemanlardan yansıyan o ses dalgasının arasındaki frekans farkından aradaki akım hızını ölçüyorsunuz.
Şimdi Hakan Hocam fizik, tarih hepsi çok güzeldi de bizim bebekle ne ilgisi var bunların?
Çok ilgisi var tabii. Şimdi bu ses dalgalarını kullanarak bebeğin ve annenin kan akımlarını ölçmek bizim bebeğin içeride ne kadar iyi olduğuna dair çok önemli bilgiler veriyor. Anneden bebeğe giden kan akımları bizim uterin arter dediğimiz rahim damarından geçen kana damarın verdiği direnç orada bir sorun olup olmadığı açısından bizi bir kere uyaran birinci faktör.
Şimdi Hakan Hocam baktık anne ile bebeği bağlayan anneden gelip bebeği besleyen uterin arterden kan akımına baktık.
Baktım.
Bu kan akımı normal değil, az, çok. Ne olacak? Azsa ne olur, çoksa ne olur?
Eğer direnç yüksekse...
Yani daha dar ve daha az kan geçişine izin veriyorsa...
Tam aslında öyle darlık yok da direnç diyelim. Yani bunu bir boru...
Kasılı veya...
Evet, bir hortum gibi düşünelim. Hortumun çelik bir hortum ya da elastik, lastik bir hortum olduğunu düşünelim. Eğer çelik bir boruysa bu, ne kadar kan gönderirsen gönder, belli bir hızla geçebilir.
Çapı kadar gidecek o.
Evet, eğer elastik bir şeyse ona göre kendini gevşetip daha çok kan gitmesine müsaade ediyor. Şimdi bu kan akımı eğer yeteri kadar geçmezse, bebeğin içeride küçük olması ve annenin bebeğe
az kan gönderememesi.
Bravo. Evet, olması. Hem bebeğin küçük olması hem de anne de ileriki haftalarda yüksek tansiyon, ödem ve protein kaybıyla giden...
Dirençli bir organ var çünkü orada.
Bravo. Evet. Aslında burada tabii tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar gibi bir şey var. Damarlar öyle olduğun için mi bu sorundan çıkıyor? Yoksa bir sorun var başka da onun için mi bunlar
damarlar
hep
böyle oluyor?
Oluyor? Onu da tam olarak bilemiyoruz. Şimdi bebeğin iyilik haline tekrar geri dönersek annenin damarlarına bakıyoruz birincisi. Sonra bebekte incelediğimiz, bebeğin iyilik halinden şüphelendiğimiz durumlarda bebeğin göbek kordonundan geçen kan akımını da aynı şekilde ölçüyoruz. Oradaki direnci ölçüyoruz. Aynı şekilde bebeğin böbrek damarını da ölçebiliyoruz. Aynı şekilde bebeğin beyin damarlarını da ölçüp...
Şimdi Hakan Hocam anne karnındaki mesela 24 haftalık bebeğe mi yapıyoruz bunları?
Bunlar çoğunlukla doğuma yakın ya da bir sorun olup ne zaman doğurtacağız kararını vermekte zorlandığımız
süreçte. Bebek ortalama 3 kilo. Bunun böbreği ne kadar? Böbreğinin damarı kaç santim, kaç milim çapında? Siz nasıl ölçüyorsunuz Hakan Hocam bunu? Ya kaç milimdir mesela o damarın çapı?
Şimdi damarların çapları, annenin damarı daha irice ama bebeğin beyin damarlarının çapı 1-2 milimetre falan.
İşte buradan geçen akımı...
Evet.
İyi bulmuş.
Çok enteresan. İşte Doppler nereden? Yıldızlara bakmaktan ne noktalara geliyorsunuz?
O zaman yıldızlara bakarken de boş bakmamak lazım.
Bakmamak lazım. Her şeyi düşünmek lazım. Şimdi bebeğin iyilik halini Doppler'le, kan akımıyla ölçmek bebeğin iyilik hali hakkında bir bilgi veriyor. Bunların hepsi bebeğin içeride oksijenlenme durumu ya da bizim hipoksi olup olmadığını anlama durumu, hipoksinin bir aşaması, daha ileri aşaması olan kanındaki asit seviyesinin yükselmesini öngörmeye çalışıyoruz. Derdimiz o. Bebek içeride yeteri kadar oksijenleniyor mu? O kan akımları bize o açıdan bir bilgi veriyor. Bebek hareketleri bir bilgi veriyor. Sonraki aşaması da bebeğin kalp atışları.
Ne zaman fark edilir bebeğin kalp atışları Hakan Hocam?
Bebeğin kalp atışları ultrasonla mı?
Anne ne zaman fark eder? İlk ne zaman belirir?
Anne bebeğin kalp atışlarını fark edemiyor hiçbir zaman. Ama ultrasonda bebeğin kalp atışlarını zaten görüyorsunuz. Bizim derdimiz ultrasonda kullanmadan bu bebeğin kalp atışlarından bir yere varabilir miyiz? Biz buna halkta çok konsantre oldu bu işe. NST denilen, non-stress test denilen bir alet var.
Açılım ne hocam? Non-stress test ne demek?
Stres altında olmayan bir bebeğin kalp atışlarını dinlemek. Stres altında olan bebek de rahim kasılmaları olan bebek demek. Yani rahmi kasılan bir kadın var karşında, yani doğum yapıyor. Onun karşılığındaki olan şey CST, kontraksiyon stres test. Kontraksiyon falan yok, rahmi, gevşek, işler yolunda. Bu bebeğin kalp atışları nasıl? Şimdi bu da tabii teknolojik gelişmeyle o Doppler'in bulunması, ilk ultrason dediğimiz kalp atışını dinleyen makineyle birlikte başlıyor. 1960'ların sonunda başlayıp 1970'lerde çok popüler bir alet oluyor. İki tane probu var. Bir tanesi annenin rahmindeki kasılmayı gösteriyor.
Tamam.
Öbürü de bebeğin kalp atışlarını bize bir grafik olarak veriyor.
Mekanizma ne, prensip ne hocam şimdi? Annenin rahmi kasılınca kalp daha mı hızlı atacak?
Evet, mekanizma şu. Birincisi, annenin rahminin kasılmalarıyla senkron kalp atışlarında bir hareket var mı? Bunu görmek önemli. Bazen de bebek kalp atışları gerekmeden, önem taşımadan annenin rahim kasılmaları var mı, erken doğum tehdidi var mı işine de yarıyor bu nesnede. Ama kalp atışlarına konuşmak gerekirse kalp atışlarının değişken olması gerekiyor bebeğin kalp atışlarının. Bebeğin kalp atışları sabit bizimki gibi durduğumuz zaman 88, 89, 88, 89 olmaması gerekiyor.
Nasıl olması gerekir?
Onun her atımdan her atıma ve belli periyotlar arasında birkaç dakikalık periyotlarda değişkenlik sağlaması gerekiyor. İkisinin de farklı tıbbi tanımları var ama neticede bu bebek kalp atışları 1-2 dakikalık sürede 10-15 atım yukarıya çıkması lazım minimum. 10-15 atım sonra geriye dönmesi gerekiyor. Şimdi bunlara bakılıyor ve işte bebek kalp atışlarında yavaşlamalar, bradikardi dediğimiz şey var mı? Ya da çok hızlanmalar, taşikardi dediğimiz şey var mı? O aradaki kalp atışlarının arasındaki hız farkı, yani değişkenlik farkının iyi olması gerekiyor. Bebeğin üst merkezleri, beyinsel merkezleri, kalp atışını kontrol eden merkezler, vagus sinir sistemi bizimki kadar iyi olmadığı için kalp atışları daha düzensiz bizden. Eğer o düzensizlik kaybolursa o zaman üst merkezlerle ilgili bir sorun olma ihtimali artıyor. Derdimiz, demin de söyledik ya, bebeğin oksijeni içeride iyi mi? Bunu tam olarak ölçmek mümkün değil. Yani bebekten kan alıp ona dakika dakika bakmamız mümkün olmadığı için hep indirekt yöntemlerle buna bakıyoruz. Şimdi bu bebeğin kalp atışlarına bakıyoruz ama anne karnında hiçbir sorunu olmayan 35 haftalık, 36 haftalık, 34 haftalık bir bebekte sadece anne de bebek hareketlerini iyi hissederken Doppler yapmak ya da NST yapıp bebek kalp atışları iyi, bebek çok iyi içeride demek çok gereksiz ve zaman zaman da aldatıp gereksiz işler yaptıran bir yöntem. Yani söylemek istediğim, NST çok yaygın kullanılan bir yöntem.
Nasıl olsa zararı yok deyip.
Bravo. Nasıl olsa zararı yok deyip. Gerçekten de bir zararı yok fiziki olarak.
Ama kafa karıştırıyor işte.
Bravo. Bravo. Lüzumsuz işler yapmaya insanı sevk edebiliyor.
Olması gereken ne Hakan Hocam? Yani bu NST'ye ne zaman bakmalıyız?
Bravo. Bebeğin iyilik halinden şüphe etmeden bunu yapmamalıyız.
Doğuma kadar mı?
Doğuma kadar. Doğuma kadar bebeğin iyilik halinden niye şüphe edelim ki? Bebek iyi oynuyorsa, iyi kilo alıyorsa, annenin karnı büyüyorsa, annede bu işi karıştıracak bir hastalık yoksa, mesela işte şekeri yoksa, preeklampsi yoksa, yüksek tansiyonu yoksa, herhangi bir risk faktörü yoksa, bebeğin iyilik hali eşittir. Anne bebeği hissediyor mu? Bebeği güzel büyüyor mu?
Aksi ispatlanana kadar bütün bebekler iyidir demek lazım o zaman.
Bravo. Hep meseleye o yüzden bakmak lazım. Şimdi ama bu pratikte nasıl oluyor? Pratikte belli bir haftadan sonra herkes gidiyor. Kapılarda yarım saat bekliyor. Yarım saat sonra içeri giriyor. Bebeğin NST'si çekiliyor. Az oynadı deniliyor. Git yemek ye, bir daha gel. Gel bir daha, bir daha bakalım. Bir daha bakalım, bir daha bakalım. Oynamıyor. Ne yapacağız?
Ha, ne yapacağız? Peki buyurun.
Ağlayalım mı, almayalım mı? Şimdi esas sorun NST'de. Bebekte sorun yok. Annede de sorun yok.
Makineyi tedavi edelim.
Bravo. Bizim bir arkadaşımız vardı. Onun böyle bir öyküsü var. Aslında anlatmak lazım.
Buyurun buyurun.
Bakırköy doğum evine yıllar önce 80'li yılların sonunda falan NST yeni gelmiş. Kimse bilmiyor tabii ama yeni bir mahallet olduğu için herkes bayılıyor. Herkes bağlıyorlar. Herkesi bağlıyorlar. Bütün gebeleri bağlıyorlar. Habire sezaryen çıkıyor. Bunun kalp atışları bozuk sezaryen. Bugün kalp atışları bozuk sezaryen. İdari şef artık dayanamıyor yani bu kadar çok sezaryen. Zaten yoğun bir hastane. Kapatın şu makineyi diyor. Makineyi kapatın, konuyu kapatalım yani.
Sezaryenler azalıyor birden.
Sezaryenler azalıyor birden. İşte demek ki teknolojiyi de doğru kullanmadığınız zaman gereksiz işler yapabiliyoruz. Çok lüzumsuz sezaryen yapabiliyoruz. Bir sürü endişelere gark olabiliyoruz. Doğru kullanmak lazım.
Peki doğumun bir habercisi olarak kullanılıyor mu NST?
Doğumun bir habercisi olarak kullanılıyor tabii ama aslında orada da şeyler var. Yani doğum dediğiniz şey de yani rahim ağzının açılması gerekiyor. Sadece kasılma yetmiyor. Kasılma bir risk faktörü erken doğum ve doğum için. Ama rahim ağzında bir değişiklik olmadan, rahim ağzı kısalmadan, rahim ağzı açılmadan o kasılmaların çok büyük bir anlamı yok.
Ha, o zaman fark etseniz de bir şey ifade etmeyecek.
Bravo. Çoğunlukla ifade yani yanlış tanı konuluyor. Yani erken doğum ya da işte senin doğumun başlamış zamanında doğum gibi şeyler deniliyor. Ama aslında bunların o rahim ağzını etkilemesi, rahim ağzını değiştirmesi gerekiyor. Burada yapılan en büyük hata da ağrıların başlamış. Yatıralım hastaneye, yatırdık hastaneye. Doğum ne zaman olacak? Şimdi.
Ne zaman olacak?
İşte onu kimse bilmiyor. Çünkü latent faz dediğiniz zamanında doğumda. O süre o kadar değişken ki. Bazısında günler sürüyor.
Peki şimdi Hakan Hocam bir saniye. O zaman biz bunu normal doğumu ayrı bir bölüm konusu olarak ayırmıştık. Bravo. Orada durayım. Ben o zaman kısaca özetliyorum. Anne karnındaki bebek iyi midir anlamanın yolu bir. Aksi ispatlanana kadar hepsi iyidir bir kere. Annenin normal gelişimi devam ediyorsa, kilo alımı, işte karın çevresindeki artış devam ediyorsa, anne karnındaki bebeğin kilo alımı iyi durumda ise, hareketler ama özellikle bu da 22-23. Haftadan sonra günde bir kez, daha sonraki haftalarda bir kez bile hareket ediyor olmak yeterlidir. Bunların ötesinde hiçbir test, tetkik gerekmez, midemizi bulandırmayalım. Bir şey gerekirse de yapılacak olanlar normal bir Doppler ultrasonda bebeği giden kan damarı ve bebekteki kan damarlarının akım hızları ölçülerek değerlendirilebilir. Bunun dışında non-stress test yapılabilir. Kontraksiyon stres test yapılabilir. Başka bir şey var mıydı hocam?
Bunlar yalnız sadece bebeğin içeride iyi olmadığından şüphe ettiğimiz durumlarda olması lazım.
Bir bakıverelim iyi mi diye bakmıyoruz kesinlikle.
Evet, öyle yapmamak lazım.
Hakan Hocam şimdi bu işte kadın hastalıkları ve doğum. Tamam, kadın hastalıkları şu an çok programımızın konusu değil. Doğumdan bahsediyorduk. Yine fetal iyilik halinden bahsettik. Anne karnındaki bebek ne durumdadır diye baktık ettik. Doğsun artık bu bebek. Doğsun da işte polemik mevzu buradan başlıyor. Sürekli başımızda bu soru. Kadın doğumcular lüzumsuz sezeryen mi yapıyor? Uğraşmak istemediklerinden mi yapıyorlar? Yoksa maddi kaygılar mı söz konusu? Bazı arkadaşlar da normal doğumu çok zorlayıp bekleyip bebeğin işte oksijensiz kalmasına sebep oluyorlarmış. Böyle iki ucu keskin bıçak nereye yontacağız bilemedik. Normal doğum diye başlayalım. Adı üstüne normal. Normalden bahsetmek esas. Sonra anormallere de geçeriz. Normal doğum nedir? Nasıl olur? Nelere dikkat etmek lazım? Kim normal doğurur? Kim normal doğurmaz? Buna kim karar verir? Buyurun Hakan Hocam. Bu sorular yumağından.
Şimdi normal doğumu önce tanımlamak gerekiyor. Adı üzerinde normal doğum, bütün her şeyin yolunda olduğu, normal olduğu doğum. Yani burada aslında faktörler şunlar. Bir tanesi motor. Yani motor annenin rahmi, bebeği iten şey. Bir tanesi içerideki yolcu. Bir tanesi sonunda çıktığı yol. Yani motor, yolcu ve yoldan ibaret bir şeyden bahsediyoruz.
Düzenek.
Düzenekten bahsediyoruz. Nasıl olduğunu hala biz de bilmiyoruz. Şimdi bununla ilgili bir sürü çalışma var. Bir sürü hormonlar bakılmış. Adrenokortikotrop hormondan melatonine kadar bir sürü şeyin bunda etkili olduğu söylenmiş. Ama bunlarla kafa karıştırmaya gerek yok. Şimdi şöyle bir şey var. Temel bir fark. Bizde bu doğumu yapan şey motor. Yani annenin rahmi.
İtici kuvvet mi diyelim?
Evet. Zamanlamayı ayarlayan şey annenin rahmi.
Peki zamanlamayı nasıl ayırıyor işte? Hani klasik şey eskiden öğrettikleri gibi gerginlik de mi uyanıyor? Ne oluyor?
Tabii tam olarak belli değil. Bir takım reseptörler var. Bazı hormonlar kasılma hormonlarına duyarlı. Ve gebeliğin son döneminde o reseptörler artıyor. Onların duyarlılığı da artıyor. Ve o rahim kasıcı hormon da arttığı zaman doğum başlıyor deniyor. Hayvanlarda farklı mesela.
Onlarda nasılmış?
Hayvanlarda mesela koyunlarda içerideki yolcu bu işi tetikliyor. Yani içerideki yolcu matüre olduğu zaman salgıladığı hormonlar annenin rahmini kasıyor ve bebek yani kuzu.
Ama burada insanda da böyle değil mi? İçerideki yolcu aslında gene anneden o hormon salımını tetiklemiyor mu arkadaşlar?
İşte orada tam net bir fikir yok. Orada net bir bilgi yok. Yani hayvanlardaki o koyunlarda olduğu kadar biz bundan emin değiliz. Şimdi bir gün artık bilemediğimiz
ortalama faktörler. 40. hafta oluyor bu herhalde.
Tabii 37 ile 40. hafta arası ama işte 38'i geçmiş oluyor çoğunlukla. 40'ı da çok geçmesini sevmiyoruz biliyorsunuz. Şimdi o haftalarda rahim geriliyor. İşte bir takım şeyler oluşuyor, mekanizmalar oluşuyor. Sonunda sancıları yani rahim kasılmaları başlıyor. Onların yalnız düzenli olması gerekiyor. Düzenli olması için insanın sabretmesi gerekiyor. Yani 3 tane düzensiz...
Bu çağda sabırlı insan kaldı mı hocam? Yani sırf bayanları değil erkekler için de.
İşte o zaman niçin daha çok sezaryen yapıyoruz sorusunun bir cevabı bu.
Peki çağın problemi?
Demek ki bir sabırlı olmak gerekiyor. Şimdi bu düzenli sancıların başlaması gerekiyor. Düzenli sancıları şöyle tarif edebiliriz. Geleneksel tanım şu. 10 dakikada minimum 2 ya da 3 tane gelen 30 saniye ile 1 dakika arası süren karnında bir sertleşme hissetmesi lazım.
Peki.
Rahminin olduğu yer. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Ondan sonra da bu kasılmalarla birlikte rahim ağzının belli aşamalarda açılması gerekiyor. Ve kısalması gerekiyor. Şimdi bunu tabii kendi kendine bilmesi mümkün değil. Ağrısı olduğu zaman hastaneye gitmesi gerekiyor. Ağrısı var mı gerçekten? Elle ya da o dediğimiz diğer programda bahsettiğimiz non-stres testteki aletle kasılmalarını verifiye etmek, kanıtlamak gerekiyor. Ondan sonra da rahim ağzında bir açıklık var mı? Kadın doğumcunun muayene edip bakması gerekiyor. Baktı. Baktığı zaman bulacağı şey o rahim ağzı denilen silindirik yapının.
Normalde silme kapalı burası.
Doğrudur.
Bir duvar gibi.
Doğrudur.
Sonra?
Onun bir içinde kanal var. O kanal da tıkalı. Mukus dediğimiz böyle bir sümüksü yapıyla. Ondan sonra rahim ağzı denilen yaklaşık işte 4-5, 3-4 santimlik insandan insana değişir. Kısalıp sıfırlaması gerekiyor. Ve kenara doğru açılması gerekiyor. Bebeğin çıkışına müsaade edecek kadar ki bu da kabaca 10 santimetre civarında. Açılması bebeğin kafasında oradan aşağı inmesi gerekiyor. Şimdi bu rahim açılmalarının belli aşamaları var. Şimdi bunun bir hiç olmadığı dönem var. Bir 4 santimetreye kadar açıldığı dönem var. 4 santimetreden 10 santimetreye kadar açıldığı dönem var.
Mesela çocuk doğdu zaten.
Ondan sonra bebeğin doyması gerekiyor. O da ayrı bir dönem. Rahim ağzı.
3 faz mı yani bu?
Evet. Yani birinci aşamada 4 santimetreye kadar açılıyor. İkinci aşamada 10 santimetre bebeğin çıkışı. Ondan sonrasında da yani latent faz, aktif faz ve doğum eyleminin olduğu dönem var. Sonra da plazanta denilen çocuğun eşinin çıktığı dönem var. Şimdi buradaki esas kritik nokta şu. Latent faz yani uyku fazı, rahim ağzının az açıldığı, ne kadar sürede ne kadar açılacağının bilinemediği bir dönem var. Bu yaklaşık 4 santimetreye kadar.
En az ne kadar sürer bu süre? En çok ne kadar sürer?
İşte onun da tam zamanı yok. Çok hızlı olup 1-2
saat. 3 vakte kadar doğar bu çocuk. Evet. Kalacağız o zaman.
1-2 saatte de olabilir. Belki de o rahim ağzına baktığınız şey günlerdir o durumda. Onu da bilmiyorsunuz. Demek ki yapmanız gereken şey aradaki değişimi görmek. Yani gördünüz birkaç saat sonra yine baktınız aynı. O zaman demek ki eve gitmesi gerekiyor. Esas sorun hastanede uzun süre kalmak. Sabırlı olmamak. Hastanede kalmak da sabrı inanılmaz düşüren bir şey.
Yani, nöbetlerden biliyoruz Hakan abi. Yani bir nöbet çıkıyor, buradan nasıl kaçıp gittiğimizin farkındayız herhalde.
Evet. Hastanede olmak herkesin sabrını zorluyor. Doktorun sabrını zorluyor. Hemşireninkini zorluyor. Ebeninkini zorluyor. Herkesi zorluyor. Sonunda o latent fazda yatan insanların çok büyük bir kısmı, daha doğrusu olmaması gereken miktardaki bir kısmı sezaryene gidiyor. Bu işin içerisine ne kadar teknoloji girerse, ne kadar takip girerse gereksiz iş yapılma ihtimali artıyor. Onun için 4 santimetrenin altında rahim ağzı açıklığı varken hastaneye yatmak herhangi bir ekstra sorun yoksa bu sezaryen oranını artırıyor. Demek ki birinci faktör erken hastaneye yatmak, sabırsız olmak.
Sabırsız hastalar evhamlı doktorlar, sabırsız doktorlar evhamlı hastalar.
Yani işte yetkililerin ilgililiği, yetkisizlerin ilgisizliği gibi, ilgililerin yetkili olması gibi bir şey bu. Şimdi yapılması gereken şey birincisi erken hastaneye yatmamak, ikincisi sabırlı olmak. Üçüncüsü teknolojiyi minimum kullanmak. Yani normal doğumda hekimin görevi her şey yolunda gidiyor mu diye ekrana bakmak, monitöre bakmak, bebek kalp atışlarını dinlemek. Ondan sonra da bebek doğarken düşmesin diye tutup kenara koymak.
Ama düşmesin diye yani Hakan Hocam.
Düşmesin
bu,
diye.
Bu cümleyi hatırlıyorum. Geçen programda da vardı.
Şimdi onu pek yapmıyoruz. Yapmadığımız zaman doğum eylemi latent fazda kaç gün süreceğini bile bilmediğimiz zaman o latent fazın üzerine yeteri kadar kasılma yok, iş uzun sürdü diye ağrılarını arttırıcı kimyasal ajanlar verip gebenin ağrılarını arttırdığımız zaman işte birinci sebep biz oluyoruz. O ağrı serumu diye verdiğimiz şey gereksiz yere kullandığımız zaman o zaman kullanmamak lazım çoğunlukla. O bizim daha çok sezaryen yapmamızı gerektiriyor.
Ne yapıyor? Kasılmaları arttırıyor ama uç açılmadığı için çocuk sıkıştı.
Çok güzel tarif ettiniz. Aynen öyle. Rahim ağzı belli bir aşamaya gelmeden o kasılmaların çok olması hem anneyi çok rahatsız ediyor hem bebeğin kalp atışlarını bozuyor. Çünkü yol ona uygun değil.
Sonra yani. Çok makul bir şekilde bebeğin kalp atımları düştüğü için acilen sezaryene gitti.
Bravo. İşte bu sezaryenin sebebi ne? Hepimiz.
21. yüzyıl.
Evet. Yani şimdi burada demek ki o ağrı serumunu gereksiz yerde kullanmayacağız. Ne zaman kullanacağız ağrı serumunu? Artık 10 santimetre rahim ağzı açıldı. Bebeğin doğması gerekiyor. İşte multiparli dediğimiz çok doğum yapmış, birden çok doğum yapmış insanlarda. Bunun 1 saat civarında maksimum olması gerekiyor. Eğer ilk doğumuysa 2 saate kadar uzayabilir. O dönemde uzun da sürmüş bir doğum eylemi ise, 10 saat 15 saat sürmüşse, herkes yorulmuşsa, kan şekeri düşmüşse rahim kasılmaları da azalıyor. O zaman destek olmanız gerekebiliyor. Ama rahim az ve 10 santim açık olacak. Artık son aşamadasın. Son bir gayretle o bebeğin orada çıkması gerekiyor.
Doktorun müdahalesi ancak burada. Mantıklı ve tıbbi.
Bravo. Yapılması gereken, birinci aşamada yapılması gereken bu.
Hastalarımız ve doktorlarımız birbirlerini tetiklemesinler mümkünse.
Tetiklemesinler. Aslına bakarsanız hastaneye de çok gelmesinler. Gerektiği kadar gelsinler. Her şeyden endişelenmesinler. İnternete çok bakmasınlar. İnternetten kendi kendilerine tanılar koyup tedaviler başlamasınlar. Şimdi bu doğum eylemiyle ilgili birinci şey bilimsel olarak böyle. Yani ne zaman?
Motor kuvvetin iticiliği dedik. Evet. Yolun müsaitliği dedik, fetüsün hazırlığı dedik.
Tabii. Bunun dışındaki şeyler de var tabii. Annenin pelvis dediğimiz o kalça ekleminin buna uygun olması, bebeğin uygun pozisyonda olması, iyi kiloda olması. Bunlar zaten hep...
Haftalar önceden bilinen hazırlıklı
tabii,
şeyler.
Tabii. Hazırlıklı olduğumuz şeyler. Ama bildiğimiz şey hani hep böyledir ya, hani kalçası daha geniş bir insanın normal doğum yapma şansı elbette biraz daha fazla. Daha dar kalçalı bir insanın normal doğum yapma şansı daha az ama yok değil.
%100 bu belirlemez.
Bravo. Böyle bir şey yani kategorize edemeyiz. Bu buradadır, bu da budur denecek bir şey değil. Bu işin bilimsel tarafı, öbür tarafında da sosyal tarafı da var tabii. Yani sosyal tarafına girersek niçin daha fazla sezaryen yapıyoruz? Onları da konuşabiliriz dilerseniz.
Tabii buyurun.
Şimdi orada da birinci faktör korku. Korku. Yani doğum eyleminden korku, sancıdan, ağrıdan korku.
Ama bunu da birbirlerine yapıyor anne adayları sanki Hakan Hocam. Yani rahat yapan çok sesini çıkarmazken aman nazar değmesin ikinciye diye. Biraz sıkıntı çeken abartıyor. İkincil kazançlar var, psikolojik faktörler var.
Tabii. Şimdi doğum eylemi yani insanlar var olduğundan beri doğum yapıyorlar. Şimdi bunlara baktığın zaman yardımlı doğum yani daha önceden sezaryen yok. Yani var da çok fazla olan bir şey değil. Sadece kitaplarda var sezarın doğum şekli şeklinde. Şimdi bundan ama operatif doğum var. Yani eyleme destek olan, sıkıştığı dönemde bebeği oradan çıkartmakta kullanılan aletler var. Şimdi çok kullanımda değil ama forceps denilen demir bir takım kaşığa benzer, salata karıştırıcıya benzer evet, şeylerle bebeğin kafasını oradan tutulup çekiliyor. Bunun tarihi 1600'ler, 1700'ler. 1800'ler.
Kırmıyorlarmış değil mi abi o sırada?
Tabii zarar görenler de oluyormuş. Şimdi 1800'lere kadar falan bir ara o kadar çok moda olmuş ki. Yani tam bebeğin çıkış anında annenin çok büyük bir güçle bebeği ittirmesi, ıkınması gerektiği dönemlerde sosyetik ve kibar, daha aristokrat insanlara bu sancıyı çektirmemek için bu aletler bulunmuş. Kafasına çocuğun takılıp tak diye çıkartılıyor. Anne orada yatıyor. Ama ne olmuş? Sonunda bir gün aristokratlardan bir tanesinin çocuğu vefat etmiş doğumda.
Nasıl olmuş bu iş?
Bu zor bir doğum. Forceps'i de çok gereksiz yerlerde, çok yukarılarda kullanıyorlar. Ondan sonra anne de ölmüş. Oo. Hem anne hem bebek ölünce forceps'i atmışlar. Forceps'i atmışlar. Ondan sonra tekrar başlamış forceps kullanmaya. Hala da kullanılan bir alet. Uygun zamanda kullanılan bir alet. Operatif doğum her zaman var. Her zaman yapılmış. Sezaryen, operatif doğum aralarında çok büyük bir fark yok aslında. Neticede annenin başaramadığı bir işi yani
doktor desteği ve alet yardımıyla.
Evet, teknolojiyi kullanarak, zamanın teknolojisini kullanarak onu oradan sağlıklı bir şekilde çıkartmak, anneyi de kurtarmak. Şimdi operatif doğum vakum da var şimdi. 2000'ler şeylerden sonra yani 20. yüzyıldan sonra vakum aleti de kullanılmaya başlıyor. Bebeğin kafasında bir vakum yapan, onu çeken bir aletle bebeği de dışarı çıkartabiliyorsun. Ama bunların komplikasyonları teknolojinin gelişimiyle birlikte artık kabul edilebilir düzeylere pek gelmemiş. Onun için son derece az kullanılıyor. En çok kullanan, normal doğumu en çok zorlayan ülkelerde bile %8'i onu geçmiyor.
Normal doğum oranı.
Yok, operatif doğum.
Ha, peki.
Normal doğumda bebeği oradan çıkartma. Sezaryen değil.
Ha, affedersin ben bir an sezaryen gittim.
Yok peki. Yok, sezaryen değil. Şimdi burada ya operatif doğum bebeği hızlıca son aşamada çıkartan bir alet. Ve alet kullanımıyla çıkartıyor. Sezaryen anne tamamen şey yani operatif doğumda annenin bir rolü var ama sezaryende annenin hiç rolü yok. Siz anneyi bir kenara alıyorsunuz, bebeği çıkartıyorsunuz, anne uyanıyor gidiyor. Şimdi operatif doğumdan insanlar uzaklaşmış çünkü çok komplikasyon çıkıyor. Ve pediatri, neonatoloji yani bebekçiler artık çok küçük bebekleri bile yaşatmaya hem de iyi yaşatmaya başladıktan sonra bu komplikasyonlar artık kabul edilebilir döneme gelmemiş. Yani aslına bakarsan temelde konuşacağımız şey, yani operatif doğum son derece sınırlı olacak. Normal doğum mümkün olduğu kadar çok olacak. Sezaryen mümkün olduğu kadar az olacak.
İndikasyon dahilinde gerekirse yapılan.
Evet. Şimdi sosyal durumuna gelince, şimdi birincisi sizin dediğiniz gibi bebekleri, yani bu annelerin birbirini korkutması. İkincisi insanın yaşam tarzı. Artık daha az fiziksel olarak hareket eden, daha az antrenmanlı olan bünyelere sahip değiliz. Daha kibar hanımlar var, daha az günlük hayatları, meşgaleleri daha az. O da onun getirdiği bir şey. Üçüncüsü de risk algılaması. Yani o uzun işlemi çekmek istememe duygusu.
Ama daha çok sıkıntı çekiyor daha sonra.
Kesinlikle öyle. Ama tabii yanlış algıları çözmeden bu işi çözemiyoruz. Şimdi ağrıdan da korkmamak gerekiyor. Doğum sancısı artık bugünkü teknolojide geçirilebilen bir şey. Ha birazcık doğum eylemini uzatabilen epidural anesteziyle doğum ağrılarını da geçirebiliyoruz. Ağrıdan korkmasına gerek yok. NST var, bebeğin kalp atışlarını takip ediyorsun. Hipoksi ve asidoz durumlarını yakın takip ettiğin zaman bu bebeğin oradan...
Kötüleşme söz konusu olacak olsa sezaryene inmemiz dakikalar alıyor zaten.
Bravo, tabii onun da evet dakikaları çok önemli. Yani karar verdiğin zaman sezaryen yapma saatinizde iyi ayarlamanız gerekiyor. Ondan da korkmamıza gerek yok. Yani yayınlarda da biliyorsunuz işte sezaryenle doğmuş da normal doğmuş bebeklerin yoğun bakıma girme oranları arasında vajinal doğumda daha az yoğun bakıma girme oranları da var. Ne olduğu tam olarak çözümü, neden olduğu belli
pratik
değil ama.
Pratik çözüm bu ama hocam.
Pratik çözüm
yani
bu.
Yani normal doğuranlar daha çok evine gidiyor, sezaryenle doğuranlar daha çok yoğun bakıma gidiyor.
Bebekler evet.
Evet.
Bebekler için
bebekler
doğru.
Için.
Bebekler için doğru. Anne konusunda gelirsen annelerin korktuğu şeyler tabii işte hani normal doğumda perine dediğimiz vücudun altyapısında bir yırtık ya da dikiş olmasından da korkuyorlar. Bundan dolayı hayatının değişik aşamalarında değişik sorunlarla karşılaşabileceğini düşünüyorum.
Yüzde kaç bu ihtimal hocam?
Çok az.
Binde bir, milyonda bir.
Yani rakam veremem belki ama epizyotomiden korkuyorlar. Yani bizim o vajenin bir kısmını kesmemizden korkuyorlar. Aslına bakarsan birinci doğum dahi olsa o epizyotomiyi mutlaka yapmamız gereken bir şey olarak kabul etmiyoruz. Öyle bir şey yok. Yalnız yırtılacağını çok hissettiğimiz zaman bu böyle kitaplarda yazan hesaplanabilir bir şey değil. Yani burada bir ustalık meselesi var.
Tecrübe.
Tecrübe meselesi var. Çok önemli. Normal doğumda tecrübe çok önemli. Orayı küçük bir 1-2 santimetrelik bir kesiyle düzgün bir şekilde onarmak aslına bakarsan yaşanacak sorunları daha aza indiriyor.
Peki hocam şimdi adı üstünde normal doğum. Dediniz ya doktorun payı yere düşmesin diye çocuğu havada yakalamak. Ebete bunu yaptırır mı? Evde doğum yapılır mı? Normal doğum yapılır mı?
Çok güzel bir nokta bu. Evde doğum biraz sıkıntılı. Yani başka faktörleri kontrol etmek zor. Yani acil bir durum olduğunda o hastanın evden hastaneye gelme süresi ne kadar sürede? Bunlar ne kadar olacak? Çok nadir olacak belki 500'de bir, 1000'de bir
ama. Ama artık o aşamaya geldik zaten hocam.
Evet. Yani evde doğum birazcık sıkıntılı ama eve doğumu çok önemli. Mesela yurt dışında da bu konuda yeni çalışmalar var. Ebelerle olan doğumlarda hem sezaryen oranı azalıyor hem de hastaların normal doğum şansı arttığı gibi sorun da daha az oluyor.
Niye hocam? Yani hani ebelerin çoğu bayan daha rahat empati mi kuruyorlar? Ne oluyor? Niye?
Yok yok, bunun cinsiyetle hiçbir alakası yok aslında. Yani ebeler bu işin hani sezaryen yapamıyorsun ya. Sezaryen yapamıyorsan ne yaparsın?
Ben bunu doğurturum arkadaş.
Doğurtursun. Doğurmazsa o zaman sezaryen olması lazım zaten. Pratik şeyi bu. Yani onun bildiği şey, kurulduğu şey normal doğum. Normal olup
sonuna
olmadığını
kadar zorluyor.
Normal olup olmadığını biliyor. Normal değilse hekime söylüyor. Hekim de operatif doğum mu yapacak, sezaryen mi yapacak ona karar veriyor. Ne kadar bu işin içine tecrübeli ebe girerse o kadar sezaryen oranı düşüyor ve problem ihtimali de.
Doktor milleti ne kadar bulaşırsa, maydanoz olursa diyorsunuz hocam, bu kadar dert.
E tabi şimdi onun elinde bir sezaryen yapma yetkisi var. Sezaryeni yapıp bu işten kurtulmuş oluyor. Ama hani ilk başta programa girerken söylediğiniz, yani doktor bu işten daha mı çok para alıyor? Cevap hayır. Hekim ücreti tabip odası fiyatlarına göre vajinal doğumda daha fazla.
Öyle mi?
Öyle tabii. Bir de hani doktorunu hep insanlar başında görmek ister. Ne kadar çok doktorunu başında görürse o kadar sezaryen oranı artıyor. Yani demek ki başında hekimin
yani
pek
olacak. Yani iki ucu keskin bıçak dedi. Bu 8 ucu keskin bıçak oldu Hakan hocam.
Evet. Yani az hekim gelirse ya da insanlar gece gelip sabaha kadar takip olurlarsa normal doğum şansı artıyor. Gündüz tabii geceleri daha çok normal doğum oluyor ama gündüz olan doğumlarda sezaryen oranı daha yüksek. Gece olan doğumlarda sezaryen oranı daha düşük.
Oran ne Hakan Hocam aşağı yukarı? Türkiye'de oran ne? Dünyada oran ne? Devlette oran ne? Özelde oran ne?
Bunlar değişiyor tabii. Yani mesela Türkiye'de %50'leri falan buldu. İşte 45'lerde falan dolaşıyor. Çok yüksek bir oran.
Sezaryenden bahsediyor.
Sezaryen oranı. Yani iki tane doğum oluyorsa bir tanesi sezaryen oluyor. Normal doğum oranı yarısı kadar.
Olması gereken ne Hakan Hocam?
Bunu konuda net bir fikir yok ama değişiyor bölgeden bölgeye. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki %10-15'lerde olması lazım. Yani 10 kişiden bir tanesinin olması lazım. Ama o rakamları da pek ulaşabilen yok. Amerika'da bile bu o rakam %20-25 civarında. Bunun net bir rakamı hiçbir zaman olmayacak belki de. Belki de teknoloji bu kadar kullandığımız için eskisi kadar normal doğum olmayacak. Ama bir şey var ki yani iki doğumdan bir tanesi de sezaryen olmayacak. Bu böyle gitmeyecek. Sonunda tecrübeli hekimler artacak, ebeler artacak, ebeler daha efektif kullanılacak.
Anneler
ebeler,
daha sabırlı olacak.
Evet, aşı fişi doldurmayacak, işini yapacak. Anneler sabırlı olacak. Herkes işini yaparsa normal doğum oranı artacak.
Burada çaktırmadan bir sisteme eleştiri gördüm sanki Hakan Hocam. Bizim çok iş görecek, hekim kadar faydalı olan ebelerimiz evrak işleriyle meşgul ediliyor herhalde.
Kesinlikle öyle. Tabii sistemin bunu düzenlemesi gerekiyor. Ebe dediğiniz şeylerden gerçekten ebe olup gerçekten doğum yaptıran kaç tane ebe var? Çok az. Bu tecrübeyi çoğunluk kaybetmiş. Yenilerin de tecrübe kazanması çok zor bu şartlarda. Eğitimleri son derece zor. Yani kadın doğum asistanının olduğu yerde ebe öğrenciliği yapan bir insanın normal doğumu kaç tane görecek, kaç tane yaptıracak? Bunları daha yüreklendirici çalışmalar gerekiyor.
Bilfil taşın altında eli olacak şekilde.
Kesinlikle. Yani bu bir toplam bir şey aslında. Yani burada devletin rolü var. Burada medyanın rolü var. Burada hekimlerin rolü var, ebelerin rolü var, çocuk hekimlerinin rolü var. Herkesin bir rolü var. Herkes rolünü oynaması lazım bence.
Peki şimdi Hakan Hocam, programımızın sonuna geldik. Bu ikinci bölümü kısaca özetlersek. Bir, normal doğum normal olandır. Normal doğum teşvik edilmelidir. Normali budur zaten. Sezaryen doğum ancak çok gerektiği hallerde hekim tarafından tıbbi indikasyon konmuşsa yapılmalıdır. Ama bu konuda hata kesin olarak eşit derecelerle bölüşülmüştür. Hastalarımızın sabırsızlığı, birbirlerini negatif motive etmeleri, aşırı korkuları, anlamsız korkuları, hekimlerin biraz daha çabuk iş bitirme dertleri, biraz daha sabırsız davranmaları, belki tecrübedeki eksiklikleri de bunda etkili.
Kesinlikle çok önemli.
Rahatlıkla doğurtulabilecek doğumlar, belki korkuyla gereksiz yere panik halde sezaryana gönderilmesi. Birinci bölümden bir atıfta bulunarak, gereksiz testler yapılarak, gereksiz olmayan yanlış sonuçlar bulunarak sezaryen oranlarımızı arttırıyoruz. Kesinlikle. Hepimize vazife düşüyor. Hepimiz şapkamızı önümüze koyup düşünelim o zaman.
Evet efendim.
Peki Hakan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizi bir dahaki programımıza yine misafir etmek isteriz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın başını kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konuğumuz perinatoloji uzmanı operatör doktor Hakan Apaydın. Kendisiyle normal doğum, fetal iyilik hali, anne karnındaki bebek nasıl değerlendirilir konular üzerine konuşmuştuk. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle.